Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 29 Eylül 2011 Perşembe günü gerçekleştiriyoruz bu podcast kaydını ve bundan böyle herhangi bir aksilik olmazsa Perşembe günleri veya duruma göre Cuma günleri podcast kaydını gerçekleştirip sizlere yayınlamayı planlıyoruz. Bu podcast bültenlerinde haftanın ortasında olduğumuz günlerde içinde bulunduğumuz haftada teknoloji dünyasında neler yaşanıyor, neler oluyor, neler bitiyor bunlara bakacağız. Uzun bir süre ara verdik podcast'lere, farkındayız. Oldukça rehavet hakim biliyorsunuz yaz aylarında. Bunun yanı sıra bir de Teknoblog'da yapmayı planladığımız ve hayata geçirmeyi planladığımız bazı projeler vardı. Bunun en önemlisi, eğer fark ettiyseniz, tasarım değişikliğidir. Tasarımımızda bir değişiklik yaptık ve artık bazı içerikleri daha fazla ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle yaptığımız ürün incelemelerini Teknoblog incelemesi başlığı altında yaptığımız incelemeleri daha fazla öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra podcastler yine ön plana çıkmaya çalışan unsurlar arasında, Teknoblog unsurlar arasında. Bir de blog tarzı yapıyı koruyarak hem blog havasını kaybetmemiş hem de biraz da haber sitesine yaklaşan bir arada, yani ikisinin tam ortasına duran bir yapıda kendimize yer bulmaya çalışıyoruz. İşte yapmış olduğumuz tasarım değişikliği de bu çabanın bir ürünü. Umarım tasarımımızı beğenmişsinizdir. Hoşunuza gidiyordur. Yorumlarınızı bekliyoruz. teknoblog.com adresine iletişim bölümünden, bize ulaşım bölümünden ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra da twitter.com/teknoblog ya da facebook.com/teknoblog adreslerine de yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra mobil bölümümüzde de, mobil sitemizde de bazı değişiklikler yaptık. Mobil siteyi de oldukça ihmal etmiştik. Olduğu gibi bırakmıştık. Orada da bir tasarım değişikliğine gittik. Ana sitede yapmış olduğumuz değişikliklere paralel şekilde bir takım değişiklikler yaptık. Biraz Türkçeleştirme çalıştırması yaptık kullandığımız mobil script'te. Artık mobil site tarafında da sahip olduğunuz iPhone, Android ve bunun gibi akıllı telefonlarla girdiğinizde çok daha düzgün bir içerik sizi bekliyor olacak. Bu mobil site, mobil uygulama ihtiyacının artık kaçınılmaz olduğu duruma kadar bizi idare edecektir diye düşünüyorum. Umarım bu şekilde olur. Devam edelim artık bu hafta podcast bülteninde inceleyeceğimiz konulara bir bakalım. Bu hafta önemli olan bir haber, iPhone 5'in ne zaman tanıtılacağının duyurulması olmuştu. Buna değineceğiz biraz. Bunun yanı sıra bir mobil işletim sistemi projesi ortaya çıktı. Tizen adı verilen, Tizen olarak telaffuz edebiliriz. Türkçe'de bu şekilde oldukça uyumlu duruyor. Hatta aklıma biraz da Tizen'i getirdi. Tizen adını getirdi ister istemez. Öyle bir çağrışım yaptı. Bu mobil işletim sistemi projesine bakacağız. Bir başka mobil işletim sistemi projesi de Nokia tarafından gerçekleştirilmekte olduğu söyleniyor. Yine Migo izleri taşıyan ve yine bir kadın ismi taşıyor. Meltemi adı verilen Yunanca bir isim. Yunanca'daki Meltem rüzgarı karşılığından esinlenerek gerçekleştirilmiş bir ad, konulmuş bir ad. Bununla ilgili bir iki kelime söyleyeceğiz. Bunun yanı sıra yine patent cephesinde önemli gelişmeler var. Android'e karşı yürütülen patent mücadeleleri, patent davaları malum. Eğer takip ediyorsanız gündemi, bu davalardan haberdarsınızdır. İşte bu hafta içinde Microsoft ve Samsung cephesinden önemli bir haber geldi ve Microsoft Samsung'la da bir patent anlaşması imzaladı. Bununla ilgili bazı gelişmeler var. Bunları deneyeceğiz. Ve bu şekilde bir de Facebook'taki gelişmelere bakacağız. Facebook cephesinde de özellikle geçen hafta önemli olaylar olmuştu. Bunların yansımalarına göz atacağız. Ve bu haftaki podcast bültenini bu şekilde tamamlamayı, sonlandırmayı düşünüyoruz. Yarım saat içinde, yarım saati belki biraz geçebilir. Bu süre içinde bu konulara yer vermeyi, değinmeyi planlıyoruz. Öncelikle iPhone 5'ten başlayalım. Apple'ın gelecek nesil akıllı telefonundan başlayalım. iPhone'la ilgili beklentiler oldukça fazlaydı. Aslında Apple'ın alıştığımız takvimi genellikle Haziran ayı başında düzenlenen dünya çapında geliştiriciler konferansında cihazı tanıtıp bu tanıtımdan 10 gün sonra da cihazı başta Amerika olmak üzere diğer ülkelerde piyasaya çıkarmak şeklindeydi. Ancak bu sene durum biraz değişti. Yıl başında biliyorsunuz Amerika'da Verizon operatör Amerika'da bulunan Verizon adlı mobil operatörle birlikte CDMA tabanlı bir iPhone çıkarıldı. GSM gibi CDMA de bir mobil protokol ve bu mobil şebekelere uygun bir iPhone çıkarıldı. Bunun ardından Nisan ayının sonlarında beyaz renkli, oldukça uzun zamandır beklenen bir beyaz renkli iPhone geldi. Bu iki yeni ürünün çıkışı ile birlikte Apple yeni iPhone'un çıkışını da erteleme yapmak zorunda kaldı. Düşünün artık, o insanlara iPhone 4'ü satıyorsunuz ve hemen birkaç ay sonrasında yeni bir iPhone modeli tanıtıyorsunuz. Bu pazarlama açısından çok mantıklı bir strateji sayılmazdı. Apple da bunun farkındaydı ve ürün planlarında bir takım ötelemelerde bulundu. Yaz başında düzenlenen dünya çapında geliştiriciler konferansında yeni iPhone yerine iOS 5 ile tanıştık. iOS 5'in özelliklerini bütün yaz boyunca zaten anlattık. Yazılarımızda yer verdik. Öncelikle büyük demesek bile bir takım arayüz değişiklikleri var. Butonlarda, düğmelerde bir takım değişiklikler var. Bunun yanı sıra bir bildirim sistemi geliyor. Android'den izler taşıyan bir bildirim sistemi geliyor. iOS 5'in Eylül ayı içerisinde, pardon, sonbahar içerisinde çıkarılacağı söylenmişti. Oldukça geniş bir pencere açılmıştı ancak genel beklenti Eylül ayı içerisinde çıkarılacağı şeklindeydi. Aynı şekilde iPhone 5'in de Eylül ayı içinde tanıtılıp piyasaya çıkarılacağına dair bir genel beklenti, genel inanış vardı. Ancak Eylül ayı yarın doluyor ve Eylül ayı içerisinde herhangi bir duyuru vesaire hiçbir şey görmedik. Bu gerçekleşmedi. Ancak Eylül ayı içerisine geldiğimizde daha Ağustos ayını bitirmeden Apple'ın yeni iPhone'u Ekim ayı içerisinde tanıtacağına dair bazı söylentiler çıkmaya başlamıştı. Eylül ayı da bu şekilde geçti, biraz belirsizlikle geçti. Artık zaten Eylül ayı bittikçe de beklentiler Ekim ayına doğru kaymaya başlamıştı. Nihayet geçen hafta ilk önce dedikodularını görmeye başladık. Teknoblog'da da yer vermiştik bununla ilgili bir habere. Apple'ın iPhone tanıtım toplantısını 4 Ekim tarihinde gerçekleştireceğini belirtiyordu bu haber. Ve bu hafta başında da söz konusu toplantının daha önce bazı Apple etkinliklerin gerçekleştirildiği San Francisco'daki Yerba Buena Sanat Merkezi yerine Apple'ın Cupertino'daki kampüsünde gerçekleştirileceği söylendi. Böyle bir haber çıktı. Ve geçtiğimiz Salı günü bütün bu süren dedikodu trafiğinin sonunda Apple davetiyeleri gönderdi Amerika'daki muhabirlere, teknoloji muhabirlerine ve teknoloji blog yazarlarına. Artık herkes gelecek Salı gününü bekliyor. Gelecek Salı tanıtılacak olan yeni iPhone veya iPhone'ları bekliyor. Şimdi gün belli olduktan sonra da beklentiler, dedikodular ne göreceğimize kaydı, neler göreceğimize kaydı. Bir iPhone mu tanıtılacak yoksa iki iPhone modeli birden mi tanıtılacak? Bu esas beklenti. Biliyorsunuz yaz boyunca süren dedikodular Apple'ın oldukça radikal değişikliklere sahip, oldukça radikal tasarım değişiklikleri barındıran bir iPhone modeli tanıtacağı şeklindeydi. Bu beklentiyi, bu dedikoduları aslında kılıf üreticilerinin üretmiş oldukları modeller de destekledi. Biliyorsunuz kılıf üreticileri daha ana cihaz piyasaya çıkmadan önce bir takım dedikoduları çeşitli yollarla öğreniyorlar. Bunlar Foxconn çalışanları olabiliyor. Biliyorsunuz iPhone'u Foxconn üretiyor. Foxconn çalışanları olabiliyor. Başka kişiler olabiliyor. Bu kişiler yardımıyla ne gibi bir cihazla tanışacağımızı önceden öğrenip ona göre yeni kılıf tasarımları gerçekleştiriyorlar ve gerçekleştirdikleri bu kılıf tasarımı da karşılaşacağımız cihaz hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu senede, bu sefer de gelenek bozulmayacak gibi gözüküyor. iPhone kılıfları görmeye başladık. Birbirine benzer tasarıma sahip iPhone kılıfları görmeye başladık. Kıvrımlı kenarları ve köşeleri sahip bir iPhone'un gelmesi söz konusu. Bunun yanı sıra biraz daha büyük ekrana sahip olacak ve giriş tuşunun biraz daha büyükçe olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra iPhone 5'te Apple'ın iPad 2'de kullandığı çift çekirdekli Apple A5 işlemcisinin büyük bir ihtimalle olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra kamerasının da 8 megapiksellik çözünürlüğe sahip olacağı beklentiler arasında yer almakta. Bu radikal tasarım değişikliklerine sahip iPhone 5 ile birlikte Apple'ın bir de daha makul fiyat aralığına sahip, makul fiyat aralığı dediğimizde tahmin ediyorum ki Türk lirası karşılığına vursak yine 1000 liraya yakın bir fiyat olur, ancak Apple'ın mevcut iPhone'u biliyorsunuz 1800 lira fiyattan satılıyor. 2000 liraya kadar buluyor Türkiye'deki satış fiyatı. Makul fiyat aralığı herhalde 1000-1500 lira arası olur. Böyle bir cihaz olurdu. Eğer çıkarsa tabii bunu önümüzdeki hafta göreceğiz. iPhone 4S olarak adlandırılan böyle bir modelden bahsediliyordu. iPhone 4S mevcut iPhone 4'ün tasarımına bağlı kalacak bir cihaz olacak. Böyle söyleniyor, eğer tabii doğru çıkarsa. Yine bu cihazda A5 işlemci bulunacağı söyleniyor. Bir takım ufak güncellemelerin bulunacağı söyleniyor. Ancak bu değişikliklerin iPhone 5'e göre biraz daha mütevazi kalacağı belirtilmekte. Böyle bir cihaz çıkabilir. Ancak bir başka inanış da, bir başka dedikodu da Apple'ın iPhone 4S diye bir cihaz çıkarmayacağı. Bunun yerine daha düşük depolama alanına sahip 8 GB'lık bir iPhone 4 çıkaracağı ve bunu biraz daha indirimli fiyattan satacağı şeklinde. Hatırlayacak olursanız geçen sene iPhone 4 ile birlikte bir de 8 GB'lık iPhone 3GS modeli çıkartılmıştı. Türkiye'de de iPhone 3GS uzunca bir süredir satılmıştı. iPhone isteyen tüketiciler için, hatta şu sıralar hem Turkcell hem de Vodafone iPhone 3GS kampanyaları düzenlemekte ve müşterilere bu önceki nesil akıllı telefonu satmakta. Bunu da belirtelim. Belki iPhone 4S yerine mevcut modelde ya da artık eskiyecek olan modelde böyle bir düzenleme görebiliriz. Bu şekilde iPhone 4'te iPhone 5 ile birlikte yaşamaya devam edebilir. Tek cihaz tanıtılacağına dair bazı ipuçları var. Aslında ipucu demek daha nasıl doğru olur bilmem. Çünkü göz görmek istediğini görür diye bir deyim vardır, deyiş vardır. Apple'ın basın mensuplarına göndermiş olduğu davetiyede bir ikonu dikkat çekiyor. Bir telefon ikonu var ve onun üzerinde bir numarası yazmakta. Bu yazan bir numarası, bir rakamı Apple'ın sadece tek bir iPhone modeli tanıtacağı şeklinde yorumlandı. Bu arada Let's Talk iPhone'u konuşalım, hadi iPhone'u konuşalım slogana sahip bu basın toplantısı, önümüzdeki Salı günü düzenlenecek olan basın toplantısı. İşte bu bir rakamından yola çıkarak Apple'ın sadece tek bir iPhone tanıtacağı söylenmişti. Bazıları bu şekilde bir iddia ortaya atmıştı. Ancak başka bir grup ise Apple'ın iPhone modelini, yeni iPhone'u Salı gününden çıkaracağından yola çıkarak ve Salı günde İngilizce'de Tuesday olarak karşılık buluyor. Biliyorsunuz Tuesday'de baştaki to ve ikiye karşılık gelen to ses olarak birbirine çok yakın. Bazıları Apple'ın burada bir ses oyunu yaptığını ve aslında iki iPhone birden çıkaracağını iddia ediyor. Bu şekilde bir beklenti var. İddia ortaya atanlar da var. Tabii bunlar önümüzdeki salıya kadar devam edecek iddialar, söylenenler. Salı günü akşamı Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak olan bu iPhone basın toplantısıyla birlikte yeni iPhone'unla tanışmış olacağız. Salı akşamı biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Salı akşamı bilgisayar başında olacağız. Etkinliği birkaç farklı kaynakla takip edeceğiz. Bu arada eğer basın toplantısı canlı olarak yayınlanırsa, internetten canlı olarak görüntülü bir şekilde yayınlanırsa bunun haberini veririz. Ancak şimdiye kadar tahmin ediyorum bir ya da iki toplantı canlı verildi. Bu Haziran'da düzenlenen toplantı da canlı verilmemişti. Zaten canlı düzenlenecek olsa Apple'ın ana sayfasına baktığınızda, Apple.com'a baktığınızda bunun duyurusu yer alıyor. Eğer orada bir duyuru yer almıyorsa basın toplantısı da canlı verilmiyor demektir. Ancak basın toplantısını canlı olarak izlemeseniz bile biz Teknoblog'da anında yazacağımız yazılarla yeni iPhone özelliklerini hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Salı akşamı saat 8'den itibaren teknoblog.com'u biraz daha dikkatli şekilde takip etmenizi tavsiye ediyorum. Salı akşamı Teknoblog başında olmanızı bekliyoruz. Bu şekilde iPhone defterini kapatalım. Artık gelecek haftaki podcast bülteninde de iPhone'un özelliklerinden bahsediyor olacağız. iOS 5'in ne zaman geleceğinden bahsediyor olacağız herhalde. iOS 5'in de Ekim ayının ortasında gelmesi bekleniyor. iPhone 5 ile birlikte zaten piyasaya sunulacak. Bunun yanı sıra mevcut iPhone 5'lere, mevcut iPhone 4'lere, iPhone 3GS'lere, iPad 1 ve iPad 2'lere ayrıca iPod Touch 3. ve 4. nesil cihazlara da iOS 5 güncellemesinin gelmesi bekleniyor. Apple defterini bu şekilde kapatalım ve devam edelim yolumuza. İki farklı işletim sistemi haber vereceğim. Bunlardan bir tanesi aslında iki farklı işletim sistemi diyorum. Yine birbirine bağlı oldukları bir nokta var. Bu da MeeGo. Intel'in Moblin adıyla başlattığı, daha sonra Nokia ile işbirliğine giderek, biliyorsunuz Nokia'nın da MIMO diye bir işletim sistemi vardı. Moblin ve MIMO projelerin birleşmesinden ortaya çıkan MeeGo isimli bir işletim sistemi ortaya çıktı. Mobil Dünya Kongresi 2010 yılının Mobil Dünya Kongresi'nde Intel ve Nokia ortak bir niyet ortaya koydular ve MeeGo işletim sistemini geliştireceklerini ve piyasaya MeeGo tabanlı cihazlar süreceklerini açıkladılar. Bu açık kaynak kodlu işletim sistemi Nokia'nın ve Intel'in önderliğinde ilerliyordu. Özellikle MeeGo konusunda Nokia'dan büyük bir beklenti vardı. Nokia'nın MeeGo tabanlı cihazı 2010 yılında hep beklendi ancak bir türlü çıkmadı. 2011 yılının başında da Nokia MeeGo'yu bir kenara bırakıp Windows Phone'a yöneldi. Nokia'nın Windows Phone cihazlarının da bu yıl sonuna doğru yurt dışında piyasaya çıkması bekleniyor. Herhalde Türkiye'de 2012'de gelecek. Bunu da bir parantez açıp söyleyelim ve devam edelim. Nokia MeeGo'yu geleceğe dönük projelerde yararlanılacak bir gelişim ortamı aracı şeklinde nitelendirdi. Bu şekilde bir konuma oturdu. Ancak bununla birlikte Nokia N9 adı verilen bir cihazı da piyasaya sürmeye hazırlanıyor şirket. Zaten tek bir MeeGo cihazı olacak bu Nokia N9. Genel inanış o şekilde. Neyse ki bu Nokia N9'da biz de tanışma fırsatı bulacağız. Önümüzdeki ay, sanıyorum bir aksilik olmazsa önümüzdeki ay Türkiye'de piyasaya çıkmış olacak Nokia N9, 1500 liralık satış fiyatıyla. Geçtiğimiz yaz aylarında, Ağustos'un ortasında, 15 Ağustos'ta MeeGo tabanlı Nokia N9'un Türkiye lansmanı vardı. Biz de orada bulunmuştuk. Hatta çektiğimiz fotoğraf ve videolar bazı yabancı bloglara da konu oldu. Buradan o blog yazarlarına da bir teşekkür edelim. Devam edelim. Kaynağa saygı gösterdikleri için onlara minnettarız. Nokia N9, Nokia'nın MeeGo tabanlı tek cihaz olarak kaldı denilebilir. Nokia'nın planları Windows Phone üzerine kurulu denilebilir. Nokia'nın MeeGo'dan desteğini çekmesi, desteğini azaltması da aslında MeeGo'yu öksüz bıraktı denilebilir. MeeGo'nun önemini birden aşağılara doğru çekti denilebilir. Bir heves kalmadı şeklinde yorum yapabiliriz. Intel de bu durumu gördü. Onun da MeeGo açısından bir hevesi kalmadı, hevesi kaçtı. Ve bu sefer Yonga üreticisi, Yonga devi Samsung'la işbirliğine gitti. Samsung'u da yanına alarak Tizen adı verilen yeni bir Linux kaynak kodlu, Linux tabanlı yeni bir açık kaynak kod işletim sistemi projesine başladı. Tizen de belirttik, Linux kaynak kodlu olacak. Intel ve Samsung bu Tizen geliştirme oluşumunun başını çeken iki büyük olarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Limo Vakfı, Panasonic, Japon Mobil Operatör NTT Docomo ve Güney Koreli mobil operatör SK Telekom da bu oluşuma destek veriyor. Bu Tizen projesine destek veriyor. Ayrıca Acer ve Asus'un da bu projeye ilgi duyduklarını, bu yazılım, bu işletim sistemine ilgi duydukları belirtilmekte. HTC'nin de Tizen'e yatırım yapabileceği, bu işletim sistemini barındıran cihazlar çıkarabileceği söyleniyor. Ancak HTC'nin şu anda bir değerlendirme aşamasında olduğu ve kararı daha sonra vereceği belirtiliyor. Bu da bugün yer verdiğimiz haberler arasında yer alıyordu. Tabii Tizen'in gelmesiyle birlikte Tizen'in içinde Samsung da var. Samsung'un bir de BADA işletim sistemi var. Onu da açık kaynak kodlu hale getirmeye çalışıyordu. Şirketin tezeni ve badayı nasıl konumlandırılacağı merak konusu. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu arada tezenin sadece akıllı telefon ve tabletlerde yer alan bir işletim sistemi olmayacağı, aynı zamanlarda araç, bilgi, eğlence sistemlerinde, akıllı televizyonlarda ve bunun gibi diğer platformlarda da bu Linux tabanlı açık kaynak kodlu işletim sistemini göreceğimiz söyleniyor. Ve Tizen'in en büyük özelliklerinden bir tanesi de Migo'yu içine alacak olması. Migo'dan Tizen'e doğru bir geçiş olacak. Migo tarihe karışacak. Onun yerine Tizen sahne alacak. Bunu söyleyebiliriz. Intel tarafında böyle bir gelişme var. İşin Migo'nun bir diğer oyuncusu, eski oyuncusu Nokia tarafında ise başka bir açık kaynak kodlu işletim sistemi projesi varmış. Meltemi olarak adlandırılan bir işletim sistemi projesi. Meltemi bize yabancı gelen bir isim değil. Yunanca'da Ege Denizi'nde kuzeyden esen rüzgar olarak nitelendiriliyor. Bizde de Ege ve Akdeniz'de yaşayan vatandaşlarımız Meltem rüzgarını iyi bilir. Buradan yola çıkılarak verilen bir ad. Meltem adı verilen bu işletim sisteminin Migo ile aynı arayüzü kullanacağı, benzer bir arayüz kullanacağı, ancak çekirdek seviyesinde farklı bir yapıya sahip olacağı söyleniyor. Ve Meltem'in en önemli özelliği, akıllı telefon segmentini, üst sınıf akıllı telefon segmenti yerine Nokia'nın giriş seviyesi cep telefonu segmentini hedefleyen bir işletim sistemi olacak. Biliyorsunuz Nokia üst sınıf akıllı telefon segmentine, belirttiğimiz gibi, Windows Phone'a destek vermeye başladı. Giriş seviyesi telefonlarda gördüğümüz Symbian S40 ise artık eskili sayılır. Çok fazla bir şey ileri gidecek bir platform gibi durmuyor. Aynı zamanda üzerine fazla bir geliştirme çalışması yapan da yok. Bu nedenle Nokia'nın Meltemi'yi geliştirmesini olumlu bir adım olarak görüyorum. İnşallah, umarım olumlu sonuçlar verir. Nokia'nın giriş seviyesi cep telefonları Türkiye'de de, bunun yanı sıra Rusya, Hindistan gibi ülkelerde de büyük bir ilgi görüyor. Meltemi'nin iyi bir sonuç vermesi, Meltemi ile çıkacak olan cihazların iyi olması, Nokia'nın bu ülkelerdeki pazar payını korumasına, popülaritesini korumasına yardımcı olabilir. Bir de Nokia'nın ciddi bir tehlikesi var. Ufuktan görünen ciddi bir tehlike var Nokia için. ZTE ve Huawei oldukça ucuz telefonlar üretiyor. Android tabanlı telefonlar üretiyor. Ve bu telefonlarda Nokia için büyük bir tehlike gibi gözüküyor. Bu nedenle Meltemi'nin çalışmaları Nokia için oldukça önemli olacaktır diye düşünmekteyim. Nokia'dan bir başka şirkete, bu şirkette bağlantılı olan Microsoft'a geçelim. Microsoft bir taraftan Windows Phone'a yatırım yapmaya devam ederken, bir taraftan da Android cihaz üreticileriyle anlaşmalar, lisans anlaşmaları imzalıyor. Android'in içerisinde Microsoft'ta özel bazı patentler kullanılmakta sanırım ve bu da ortaya telif ücretlerinin ödenmesi gibi bir zorunluluk çıkarmakta. İşi yoksa iş mahkemelere taşınacak, patent davalarına yol açacak. Bu nedenden dolayı Microsoft Android cihaz üreticilerine anlaşma teklifi sunmakta. Şimdiye kadar Acer, ViewSonic ve HTC gibi önemli cihaz üreticileriyle lisans anlaşmaları imzalamıştı Microsoft ve bu şirketlerin arasına son olarak da bir başka büyük üreticiyi, Android'in önde gelen üreticilerinden bir tanesi Samsung'u kattı. Bundan böyle Samsung satmış olduğu her Android cihazı için, akıllı telefon ve tablet bunlara dair, bunlar için Microsoft'a telif ücreti ödeyecek. Android için Samsung'un böyle bir anlaşma imzalamış olması Google'da rahatsızlık yarattı. Google yayınlamış olduğu mesajda Microsoft'un Android'in üzerinden para kazanmaya, başkalarının kazancını elinden almaya çalıştığını, biraz belki kaba bir tabir olan, ancak bu şekilde buna benzer bir deyim kullanıldı. Ve Microsoft'un öte yandan inovasyonun önüne de set çektiğini, inovasyona engel teşkil ettiği şeklinde bir açıklama geldi, bir yorum geldi Google'dan. Microsoft ise Google'ı ağlayan bir bebeğe benzetti. Bu şekilde bir suç alayda bulundu, bir karşılık verdi Google'a. Her ne olursa olsun, şirketler, Android cihaz üreticileri Microsoft'ta anlaşma yolunu seçiyor. Aslına bakarsanız işin bir de Windows Phone tarafı var. Çünkü baktığımızda Android için lisans anlaşması imzalayan şirketlere Acer'ın Windows Phone projesi var. Bu yıl içinde kabul edildi, dahil oldu olaya. HTC'nin Windows Phone projesi var. Samsung'un da Windows Phone projesi var. Windows Phone cihazları üretmekte. Bu nedenle Microsoft'la hali hazırda bir ilişkileri var. Ve işin daha fazla büyümemesi için, mahkemelere taşınmaması için Samsung da HTC'de, Acer'da ve diğer üreticiler de Microsoft'la anlaşma yolunda gitti. Bu anlaşma sonucunda da tabii Microsoft'un kasasına ekstradan para giriyor. Hatta söylenen bir şeydi geçtiğimiz aylarda Microsoft Android tabanlı cihazlardan daha fazla kazanıyor. Windows Phone tabanlı cihazların satışından dolayı kasasına giren para Android tabanlı cihazların satışından dolayı kasasına giren paradan daha azmış. Böyle bir şey ortaya çıkmıştı. Tabii bu kadar tatlı para, bu kadar hazır para diyelim. Tabii ki insanın gözlerini kamaştırır, ellerinin ovuşmasına sebep olur. Tabii bir de haklı sebepleriniz varsa, öne sürdüğünüz haklı doneler varsa işin sonucunda kazançta çıkıyorsunuz. Bu arada anlaşma Microsoft'ta bunları kazandırıyor, Samsung anlaşması. Ancak işin bir de Samsung tarafına baktığımızda Samsung'da Windows Phone üretmeye devam ettikçe Microsoft'un patentlerinden yararlanma fırsatı bulacakmış. Bu imzalanan çapraz lisans anlaşmasıymış. Böyle bir tarafı var. Samsung'dan da konuyla ilgili üstü kapalı açıklamalar geliyor. Adı açıklanmayan bir Samsung yetkilisi Güney Kore'de yayınlanan Kore Times yayın organına anlaşmayı savunan bazı mesajlar vermiş. Samsung'un Google'a bel bağlanmayacak olduğunu bildiğini dile getirmiş. Google'a güvenmemek gerektiğini bildiğini ve bu nedenle de kendi göbek bağını kendisinin kestiğini dile getirmiş. Hatırlayacak olursanız Ağustos ayının ortalarında Google Motorola'yı satın almıştı ve bu satın almayı Android'e katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirdiğini, Motorola'nın elinde bulunan 17 binden fazla patenti bünyesi altına katarak Android'e arka çıkmak, Android üreticilerine arka çıkmak istediğine dair niyetini ortaya koymuştu. Ancak Google bu açıklamasıyla pek fazla kişi ikna etti sayılmaz. Yöneticiler HTC'nin Samsung'un yöneticilerinden satın alma anlaşmasını destekleyen ve Google'ın niyetine paralel açıklamalar geldi. Ancak perde arkasında yaşanan gelişmeler Google'a karşı bir güvensizlik oluştuğu şeklinde zaten bu güvensizliği yansıtan adımları da görmekteyiz şirketlerden. Samsung'un anlaşması da buna bir örnek sayılabilir. Samsung Google anlaşmasını Google'ın Motorola'ya satın alma anlaşmasının sonuçlanmasını beklemedi. Bunun yerine Microsoft'la anlaşmayı uygun gördü. Şirket bu şekilde bir inisiyatif kullandı. Bakalım patent davaları nereye gidecek? Anlaşma yolunda bazı adımlar atılmakta, ancak Apple ile Samsung arasında kıyasaya süren bir patent savaşı var. Farklı farklı ülkelere sıçramakta. Şu anda Avustralya'da dava görülmekte. Ayrıca Avrupa'da da davalar sonucunda geçici yasaklama kararı alınması söz konusu bazı cihazlar için. Ekim ayı oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Bu açıdan gelişmeleri de Teknoblog'da sizlere aktarmaya devam edeceğiz bu konuyla ilgili. Son haberimizde Facebook ile ilgili, aslında geçen haftanın haberi bu. Biliyorsunuz Facebook geçen hafta Perşembe akşamı F8 konferansının açılış konuşmasıyla birlikte yeni dönemdeki stratejisini açıkladı. Facebook da uygulama alanına doğru giriyor denebilir. Biliyorsunuz uygulamalar şu anda çok popüler. Yazılım program denirdi eskiden, artık uygulama kelimesi daha çok kullanılıyor. Uygulamalar hayatımızın her tarafına girmiş durumda. Mobil uygulamadan tutun da internet tarayıcısı içinde çalışan uygulamalar, işletim sistemi, masaüstü işletim sisteminde çalışan uygulamalar ve şimdi de Facebook içinde uygulamalar. Aslında Facebook içindeki uygulamalar yeni bir şey değil. Birçok geliştirici Facebook altında çalışacak çeşitli programcıkları ve uygulamaları gerçekleştiriyordu. Ancak yeni dönemle birlikte bu uygulamalar biraz daha üst seviyeye taşınacak. Facebook ile olan entegrasyon daha da artacak. Facebook uygulama desteğinin yanı sıra Timeline adı verilen, zaman tüneli olarak Türkçe'ye çevrilen bir özellik de tanıttı. Bu zaman tüneli özelliği Facebook'un yeni profil sayfası ile birlikte kullanılıyor. Yeni profil sayfası da bir blog sayfasını andırıyor. Oldukça büyük bir resim var. Kullanıcının dilediği gibi düzenleyebileceği ve kendi ruh halini, kendi kişiliğini yansıtabileceği şekilde düzenleyebileceği bir profil resmi bulunuyor. Daha doğrusu profil etiket resmi bulunuyor. Hemen bunun altında yine profil resmi var ve günümüzden şimdiki zamandan aşağı doğru inildikçe geçmişe doğru giden bir akış söz konusu. Bir zaman tüneline girmiş gibi hissediyorsunuz. Gerçekten hissediyorsunuz. Ben şöyle bir sayfanın üstünden altına doğru ilerledim, ilerledim ve doğum tarihime kadar gittim. Arada da birçok olaya tanık oldum. Yeni ekledim arkadaşlara, yaptığım işlere, paylaştığım olaylara, yaptığım yemeklere tanık oldum. Benim için de güzel bir bellek tazelem oldu. Bu açıdan zaman tünelini beğendiğimi, çok beğendiğimi belirtmeliyim. Yeni sayfa tasarımı da iyi olmuş. Bunu da söyleyelim. Ancak Facebook'un Newsfeed'i, haber beslemesi eski işlevini biraz kaybetmiş gibi gözüküyor. Eskiden biraz da derli topluydu. En yeniler ve önemler şeklinde iki farklı bölüm vardı ve varsayılan da önemliler açıktı. Çok etkileşimde bulunduğunuz kişilerin beslemeleri karşınıza düşüyordu. Eğer en yenilere tıklarsanız bütün paylaşımları görüyordunuz. Şimdi Facebook biraz daha farklı bir yapı ortaya koymuş ancak bu yapı benim pek istediğim gibi olmamış. Pek fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bunun yanı sıra fotoğraflar bölümü yine biraz bozulmuş, kötüleşmiş. Daha önce fotoğraflar bölümüne girdiğimizde tüm kullanıcıların fotoğraflarını kare kare albüm kapağı şeklinde görebiliyorduk. Şimdi fotoğraflar bölümüne girdiğimizde aşağı doğru akan bir paylaşım akışı söz konusu ve üstelik sadece kişi profillerinin değil sayfa profillerinin paylaşımı da o sayfaya gelmekte. Bu da gezinmeyi oldukça zor hale getirmekte. Geri bildirimlerle Facebook'un tekrar eski düzenine döneceğini ümit ediyorum. Aslında şu anki mevcut yapı daha önce de denenmişti. Sürekli burada bir döngü söz konusu. Aslında Facebook sürekli bir döngüyle doğruyu bir şekilde bulmaya çalışıyor. Bu arada Facebook'un iPad uygulaması ile ilgili bazı gelişmeler de var. Kapatmadan önce buna da değinelim. Facebook'un iPad uygulaması gelecek hafta çıkabilir. Bu Apple'ın iPhone 5'i tanıtması ile birlikte gerçekleşebilir. Söylentiler Mark Zuckerberg'in Apple'ın basın toplantısını davet edileceği şeklinde. Burada Apple ve Facebook iPad uygulamasını beraber tanıtacak deniyor. Bunun yanı sıra Facebook'un iPad uygulamasının çoktan hazır olduğu, Mayıs ayından beri hazır olduğu ancak bir türlü çıkarılmadı bilerek bekletildiği söylenmekte. Bununla ilgili bazı gelişmeler vardı. Google'a giden Facebook iPad uygulamasını hazırlayıp daha sonra Google'a transfer olan bir geliştirici var. Bunun bazı açıklamaları oldu. TechCrunch yapmış olduğu açıklamalar vardı. Daha sonra açıklamalarında bir takım değişiklikler yaptı. Bununla ilgili haberi de Teknoblog'da bulabilirsiniz. Bu gibi gelişmeler var. Önemli gelişmelerin arifesindeyiz. Gelecek Salı günü iPhone 5 tanıtılacak. Facebook'un Spartan adı verilen HTML5 tabanlı mobil uygulama projesini gelecek hafta içinde tanıtabileceği söyleniyor. Facebook iPad uygulaması ile birlikte. Bunun yanı sıra Ekim ayının ortalarında Samsung'un Google'la birlikte CTI'ye etkinliği kapsamında düzenleyeceği bir Samsung Unpacked etkinliği var. Burada da Android'in bir sonraki büyük sürümü Ice Cream Sandwich'in göreceği çıkması bekleniyor. Nexus Prime adı verilen Samsung üretimi bir cihazın dedikoduları dolaşıyor sürekli internette. Ice Cream Sandwich ile çalışacak ilk cihaz olacağı söyleniyor bu Nexus Prime'ın ve söz konusu Unpacked etkinliğinde Nexus Prime'ın tanıtılacağı söylenmekte. Haftayı bu şekilde kapatalım. Bu haftaki bülteni bu şekilde kapatalım. Gelecek hafta yine bir aksilik olmazsa aynı günde iPhone 5 ile ilgili haberlerle sizlerle beraber olacağız. Sanıyorum ki gelecek haftaki podcast bülteni iPhone 5'teki yeniliklere ayırmış olacağız. Bu arada önemli başka gelişmeler olursa buna da podcast bülteninde yer vereceğiz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog editörü. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Twitter.com/teknoblog ve Facebook.com/teknoblog adresini ziyaret edip bu hesaplarımızı takip etmenizi öneririm. Bu arada teknoblog.tv adresine de girerseniz burada inceleme videolarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Aynı zamanda youtube.com/teknoblog'da da hazırlamış olduğumuz videolar yer almakta. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.